Ayrım 28, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 335. 55. Bölüm. Milyon yıllık tapınağı planına uygun olarak yapabilmem için birinci sınıf taşa ihtiyacım var dedi sol ekip önderi Hay, ustabaşına. İşin bu aşamasında Tanrıça Hathor'un tapınağın merkezi ile kullandığımız malzemeleri aydınlatması şart. İsteğin yasal dedi Nefer, üstelik biraz da acil görünüyor. Ne öneriyorsun diye sordu saçlarını bu konuda yaygın, ün sahibi neşeli Renupe'ye kestiren Kenir. Siz gözünüzü Krallar Vadisi'ndeki şantiyeden ayırmayın. Hay tapınakla ilgilensin. Ben de Cebel Silsile'deki taş ocağına gideyim. Yolculuğunda güvenliğini sağlamak için askerlere ve yönetimin onayına ihtiyacımız olacak. General Mehi'ye haber iletin. Mezar katibi içini çekti. Edebi eseriyle ilgilenmek yerine işte yine Batı yakası baş yöneticisinin yazıhanesine gitmek için yorulmak zorunda kalıyordu. Aynı zamanda da iki koru ziyaret etmek niyetindeyim dedi Nefer. Daha kolay ulaşılacak Hathor tapınakları var oysa. Bu tapınaktaki enerji özellikle çok güçlü. Bunu siz de biliyorsunuz Kentir.
Belki. Başka bir deyişle Bilge Kadını da götürüyorsun.
Yokluğumuzda köye göz kulak olursunuz nasıl olsa. Kenhir tartışmaya girmek bile istemedi. Nefer sesini yükseltmezdi hiç. Ama neredeyse kendinden bile daha inatçıydı. Hele iş eserle ilgiliyse bir parmak bile gerilemesi mümkün değildi.
Hiç sorun değil dedi Mehi çok dostça. Kaç asker istersiniz sevgili Kenhir?
Bölge sakin, 10 asker yeterli olur.
Ben size 40 asker vereceğim. Ustabaşının güvenliği her şeyden daha önemli. Ne tarafa gidilecek?
Cebel Silsile'deki taş ocağına.
Dediklerine göre ülkenin en iyisi.
Doğru. Askerlere blok halinde taş taşınacağını söylemeyi unutmayın.
Not ettim bile. Bu arada krala göndermek nezaketinde bulunduğunuz ve benden layık olmadığım kadar iyi sözlerle bahsettiğiniz mektup için teşekkür ederim. Merneptah mektubunuzu benim karşımda bizzat okudu. İtiraf etmeliyim ki çok gururlandım. Size hırslı olduğumu hem yönetimde hem de orduda çok yükselmek istediğimi söylememin bir sakıncası yok. Sadece kendim için değil, ülkeme hizmet etmek için. Yaptığım işi seviyorum. İnsanlara yardım etmek istiyorum. İşte başarımın anahtarları. Beni kendimi beğenmişlikle suçlayacaklar çıkacaktır kuşkusuz. Ama önemli olan tek şey sonuçtur.
Mehi'nin açık sözlülüğü mezar katibini hem şaşırttı hem de inancını pekiştirdi. Teb yakında Mehi'ye küçük gelecekti. Bir yandan güvende duydu kendini, general arzuladığı zirvelere varmak için şaibesiz bir sicile sahip olmak zorundaydı. Kısacası hakikat meydanının iyiliğine dört elle sarılacaktı.
Çalışmalardaki gelişmelerden memnun olup olmadığınızı açıklamak hakkına sahip misiniz?
Cebel Silsile'deki taşlar Firavun Merneptah'ın milyon yıllık tapınağı için gerekli. Yani duvarlar yükselmeye başlayacak ve hakikat meydanının zanaatkarları işlerine hiç tökezlemeden devam edecekler.
Buna duyduğuma sevindim.
Ortalık söylentiden geçilmiyor. Siz başkentten yeni döndünüz. Savaş dedikodularının ne kadarı gerçek?
Bunu bilmeyi ben de isterdim Kenhir. Sınırlardaki birliklerimiz daha da güçlendirildi. Ama bu mutlaka çatışma çıkacağı anlamına gelmez. Tam tersine bana kalırsa bütün bu önlemler çatışma ihtimalini uzaklaştırmak için alınıyor.
Öte yandan kralın loncanıza çok değer verdiğini, bu yüzden hakikat meydanının işine hiçbir endişe duymadan devam edebileceğini söylemek isterim. Mehi bütün bu rahatlatıcı sözleri ederken bir yandan da üzerine hiç kuşku çekmeden o lanet olası ustabaşından kurtulmanın planlarını yapıyordu. Suskun Nefer, Teb'in 150 kilometre güneyinde Cebel Silsile'deki büyük taş ocağına kraliyet ailesi adına 50 ile 2 sütun diktiğinde Merneptah'ın iktidarının ikinci yılının sıcak mevsimi sona ermek üzereydi. Bu noktada Nil'i çevreleyen yarlar birbirlerine yaklaşmakta, suyun akışı hızlanmaktaydı.
Panep sunakların bolluğunun bulundukları yerin kutsallığını gösterdiği bu kıyıya ustalıkla yanaşan kaptanın manevrasını hayran hayran seyretmişti. Askerler herkesten önce inmiş, boyutlarıyla genç devi şaşkınlığa uğratan ocak girişinin iki yanına dizilmişlerdi.
''Haydi bakalım iş başına!'' diye bağırdı güçlü Nat. ''Buraya oyun oynamaya gelmedik.''
Nefer ve Burun Fenet daha olgun görünen taş yataklarına yöneldi. Dipnot, eski Mısırlılar için taşlar doğar, büyür ve olgunlaşırdı. Sonra talimatlarını Nat ve Panep aracılığıyla işçilere ilettiler. Kayalıkta 20'şer santimetre derinliğinde oyuklar açıldı. Müstakbel blokların çevresi boşaltıldı. Sonra açılan yarıklara madeni takozlar yerleştirildi. Bloklar yuvalarından çıkarıldı.
Kusursuz dedi Nefer. Sonra da blokların üzerine işaretler koydu.
Panep blokları ağaçtan kızaklara yerleştiren işçilere yardım etti. Taşlar gemiye yüklenmek üzere taş ocağından çıkarılırken zanaatkarlara seslendi bilge kadın.
Dünya en eski biçimiyle okyanusken Tanrı kendini yarattı ve dağların karınlarında madenler oluşturdu. Şimdi gün ışığına çıkarılan taşlar tanrılara iade edilsin ve onları barındıracak tapınakların yapımında kullanılsın. Taş ocağı doğurdu, çocuklarına özen gösterelim. Tapınakta yaşayan taşlar olarak sonsuza dek genç kalmalarını sağlayalım.
İşçilerle hakikat meydanı zanaatkarları arasında fazla bir şey konuşulmamıştı o ana dek. Her zaman kuşkulu olan Panep kızakların koşumları ile frenlerini denetlemiş, olağan dışı bir durumla karşılaşmamıştı. Son çalışma günü de bitince ocağın girişinde bir ateş yakıldı. Nefer de böyle bir ikram beklemeyen işçilere bir et ziyafeti çekti. Akşamın karanlığına rağmen sanki taş duvarlar gündüz biriktirdikleri sıcağı gece kusuyormuş gibi boğucuydu hava. Şikayet etmeyen sadece Panep'ti.
''Sen hangi malzemeden yapıldın?'' diye sordu işçilerden biri. ''Fırında doğduğuna yemin edebilirim.''
''Sen ve arkadaşların gibi dilim ve kıçım buz tutmadığından talihliyim ben.''
Bütün işçiler ayağa kalktı. Panep yemeğine devam ediyordu.
''Aptallık istemez arkadaşlar. Yıkılmaz olduğumu anlamadınız mı hala?''
İşçilerden biri bir kahkaha patlattı. Arkadaşları da peşinden.
''Baksana dostum, bana kalırsa bir eksiğiniz var. Kızak çeken Nübyeli nerede?''
Şölen hızını almış yan ustabaşı eline bir dilim ekmek alıp taş ocağının kalbine yürüdü. Panep elinde meşale yalnız bırakmadı Nefer'i.
Sütunların beslenmesi için bir armağan sunmam gerek.
Dimdik taş duvarların arasından ilerlerken sinirleri gerildi Panep'in.
Bir tehlike hissediyorum. Herhalde yılanlar. Meşalen uzaklaştırır onları.
Geri dönelim.
Armağanlar olmazsa sütunlar canlanamaz.
Kayalık yarın tepesine yerleşmiş, Nübyeli okçunun tasarladığı gibi gidiyordu her şey. Yanında yılanları uzaklaştırmak için meşale taşıyan arkadaşıyla ustabaşı armağanını sunmuştu. Okçu istese de bundan daha iyi bir suç ortağı bulamazdı. Elindeki meşaleyle Panep hedefi aydınlatıyordu çünkü. İki adam bir an durakladılar. Eğer geri dönerlerse iyi nişan alamayacağını düşündü okçu. Sonra ilerlemeyi sürdürdü zanaatkar, okçu da yayını gerdi. Birkaç adım daha, bu kadar yakından ustabaşının kafasını... Emin olmak için boynundaki muskaya dokundu Panep. Gözünde bir görüntü belirdi, duvardan fırlayan, ustabaşını yakan bir alev. Meşalenin aleviyle birleşip bütünleşen bir alev. Dev adam ustabaşını taş duvara doğru ittiği an Nubili'nin oku havayı yardı. Nefer'in saçlarını yaladı ve kayaya çarpıp parçalandı. Panep ayağı fırladı, duvara doğru koştu. Tırmanamayacağını anlayınca öfkelendi. Nubili tabanları yağlamış tüm gücüyle kıyıya, cinayeti ısmarlayan kadının yanına koşuyordu. Bir ılgın ağacının dibinde onu götürmek için bekleyen süratli teknedeki gemicilerin gözlerinden ırak bekliyordu kadın.
''Başarabildin mi?''
''Hayır'' dedi adam. ''Bir parmak ötesinden gitti. Hemen gitmemiz gerek. Beni her yerde arayacaklardır.''
''Haklısın. Önden geç.''
Serkiyete hançerini okçunun boynuna, iki omurun arasına sapladı. Adam kollarını göğsüne çekti, dili sarktı. Yıkılmadan önce gülünç biçimde sarsıldı.
Mehi'nin karısı hançerini çekti, ılgın ağacının gövdesine sürüp özenle temizledi, beceriksizin cesedine tükürdü. Sonra da sakin adımlarla onu tebe götürecek tekneye yürüdü. 56. Bölüm. Elindeki meşaleyle aramakla gecenin büyük bölümünü geçirdiği okçunun cesedini aydınlattı Panep. Ölmüş dedi ışık, katil sırtı dönükken hançer demiş. Yani katil işverenine güvenmenin bedelini hayatıyla ödemiş. Panep fazla umudu olmasa da kıyıya kadar yürüdü. Ayak izleri var dedi Nefer'e, katil çok önce hareket eden bir tekneyle kaçmış. Yine hayatımı kurtardın. Tuzak iyi hazırlanmıştı Nefer, önlemlerimizi arttırmamız gerek. Neden benimle uğraşıyorlar? Çünkü giderek ayak bağı oluyorsun onlara dedi Panep. Seni ortadan kaldırmak isteyen kişi veya kişiler senin ölmenle hakikat meydanının da sonunun geleceğine inanıyor. Ne aptallık, benim yerime yeni bir ustabaşı seçilecek oysa. Kuşkusuz, ama bakalım senin kadar güçlü olacak mı? Bildiğim bir gerçek varsa o da loncamızda kimsenin vazgeçilebilir olmadığıdır. Özellikle de ustabaşının. Biri gemimizi yönetme biçiminden hoşlanmıyor anlaşılan. Geminin batması için de senin ölmen gerektiğine inanıyor. Cinayet işleyecek kadar acımasız ve kararlı biri. Nefer ve karısı Panep'in heyecanlı açıklamalarını merakla dinlemişti. Cesedi tebe götürmek gerekecek dedi. ''Neden burada gömmüyoruz onu?'' ''Çünkü bu okçu Nübiyeliydi. En kötüsüne hazırlıklı olmamız gerek.'' Kaptan şaşırmıştı. ''Ben sizi korumak emri aldım onun için. Tebe dönün ve Nübiyeli'nin cesedini General Mehi'ye verin.'' ''Peki ama siz ne zaman Tebe dönmeyi düşünüyorsunuz?'' ''Yakında. İyi yolculuklar kaptan.'' Naht ve Fened'i taş blokların tekneye taşınmasını denetlemekle görevlendiren ustabaşı, bir balıkçı teknesi kiralayan Panep ile ışığın yanına vardı. Panep tüm gücüyle asıldı küreklere. İki kora doğu yakasında sıra dağlardan öne çıkan etkileyici bir kayanın dibine kurulmuş, küçük sığınağa varana dek akıntılarla oynadı. Tepesinde şahinlerin döndüğü tapınak sessizdi. Panep uzun zamandan beri kutsal zeminine insan ayağının değmemiş olacağını düşündü. ''Taşın ışığını ilk kez gördüğün zaman hatırlıyor musun?'' diye sordu bilge kadın. ''Hem de nasıl, loncanın toplantı salonunda herkes beni aptal yerine koymaya çalışmıştı.'' ''Bu sunakta ışık taşının doğması için uygun bir yer hazırladı Tanrıça Hathor. Ustabaşı ışık taşıyla çalışmayı da burada öğrendi. Bir ebedi istirahatgahın duvarlarını boyamaya başlamadan önce en değerli hazinemizin önemini daha iyi anlamalısın.'' Panep iki sütunlu küçük bir avlu geçip sunağın tek kanatlı kapısının önüne varan bilge kadını izledi. Duvarlarda Osiris'in ve Hathor'a çalgılar sunan Firavun'un resimleri vardı. Derinliği 5, genişliği de 3 metrelik odanın dibindeki tuhaf tanrıça heykelinden tatlı bir ışık çıkıyordu. ''Hathor tanrıların altını, tanrıçaların da gümüşüdür.'' diye açıkladı bilge kadın. ''Bu heykel de aydınlığın gösterdiği tüm madenlerden yapıldı. Heykelin ayağına dokun Panep, elinin ışıldadığını göreceksin.'' Zamanı geldiğinde belki de altın evinde yapılan çalışmayı tamamlamaya çağrılacak. Gel benimle diye ısrar etti Panep. Şef Sobek kas katı kesildi. Barışmış olabiliriz ama bu bana emir verme hakkını vermez. Ustabaşı seni görmek istiyor. Nerede? General Mehi'nin yanında bilge kadınla birlikte. Neler oluyor Panep? Benimle gelmeyi red mi ediyorsun? Eğer bir hiç yüzünden rahatımı kaçırıyorsan bozuşuruz. Seni şimdiye kadar hiç kandırdım mı? Nefer, ışık ve Mehi'nin yüzleri asıktı. Benden ne istiyorsunuz dedi Sobek her zamankinden daha az güvenli bir sesle. Bizi izle dedi Mehi. Hep birlikte merkezi yönetimin revirine gittiler. Taş bir sıranın üzerinde Nefer'i öldürmek isteyen okçunun cesedi vardı. Bu adamı tanıyor musun diye sordu general. Hayır. ''Senin adamlarından biri olmadığından emin misin?'' ''Tabii eminim. Bize tüm gerçeği anlattığından da emin misin Sobek?'' ''Bu sorunun ardında ne gizli?'' ''Bu katil gibi sen de Nübiyelisin. Yoksa beni suç ortaklığıyla suçlamaya cüret mi ediyorsunuz? Anlayasınız diye söyleyeyim. Dostluğumu kazanmak için Nübiyeli olmak yetmez.
Yanımda çalışan polisler benim kabilemden ve onlara güveniyorum. Bu adamı da daha önce hiç görmedim.
Umarım doğru söylüyorsundur.
Bu sözlerinizden görevimden alındığımı mı anlamalıyım?
Hayır diye araya girdi ustabaşı. Bu sorgulama kesin olarak gerekliydi. Cevapların da bizim için yeterli. Köyün güvenlik sorumlusu olarak kalacaksın.
Eğer hakkımda en küçük bir kuşku varsa istifa etmeyi yeğlerim.
Kuşku falan yok dedi Işık. Sobek bilge kadının karşısında eğilip çekildi. Bu Nübiyeli okçunun cesedi çok rahatsız edici dedi Mehi.
Hiç hoşuma gitmemekle birlikte Sobek'in emrindeki bütün Nübiyeli polisler hakkında ayrıntılı bir soruşturma açmak zorundayım. Bu konudan kimsenin haberi olmayacak. Sonuçlar elime ulaşır ulaşmaz size bildiririm.
Bilge kadının güzelliği, içten gelme soyluluğu Mehi'yi etkiliyordu. Nefer'de oluşturdukları çifti görünce hayranlıktan çok kıskançlık duymaya başladı. Bir de yolunun üzerine dikilen bu ahengi yıkma isteği. Hakikat meydanının sırlarının ulaşılmaz olması bu ikisinin yüzündendi. Yine de iki insanın arasında basit bir aşkın çok ötesinde güçlü bağlar olduğunu hissetti general. O bağları koparmak kolay olmayacaktı. Böylesi bir ayrıca daha sahip düşmanlarının güçlü bir direnç göstereceğini göz ardı etmemeliydi.
İşçiler hakkında da soruşturma açtıracağım diye sürdürdü sözlerini. O Nübiyeli'nin niyetinden habersiz miydiler? Yoksa onlar da mı komplonun parçası?
Okçunun gerçek kimliğini öğrenmek gerekirdi dedi Pane.
Tabii bana güvenebilirsiniz.
Bu generale dayanamıyorum dedi Panep sinirle.
Kendini beğenmişliği yakında boğacak onu.
Önemli olan bize Selefi gibi düşman olmaması dedi Nefer. Sen ne düşünüyorsun Işık? Benim duygularım da Panep'inkilerden çok farklı değil.
Kenhir'e göre diye anlattı Nefer. M'yi harekete geçiren başlıca dürtü hırs, başkentte parlak bir görevden başka bir şey düşünmüyor. Ne kadar erken olursa o kadar iyi dedi Panep. Kurtulmuş oluruz.
Ondan sonra gelecek yönetici çok daha kötü olabilir. Bu hiç olmazsa kralın hoşuna gidip yükselebilmek için köyümüzle ilgilenmesi gerektiğinin farkında.
Ondan olabildiğince uzak durmayı bilelim yeter dedi Işık.
Üçlü köye giden yolda hızlı adımlarla yürüyordu. Sobek'i birinci tabyada bekler buldular. Aklı karmakarışıktı.
Ömrümde böyle bir hakarete uğramadım dedi usta başına. Eğer içinizde en ufak bir kuşku kırıntısı varsa lütfen samimi olun hemen giderim buradan.
Öyle bir kırıntı yok dedi bilge kadın sana sonuna kadar güvendiğimizi tekrar ediyorum.
Işığın ışıltılı bakışı Sobek'in endişelerini dağıttı. Bu sabah çok karışıklık var dedi. 20 kadar kentli kadın yüksek bir ücret karşılığında tane öğütmeye geldi.
Işık ve Nefer birbirlerine baktılar. İkisi de şaşkındı. Vezirin bir teftişi mi?
Haberim yok dedi Sobek.
Yardımcıların bir bölümü heyecanla yıkanıyor, temizlik yapılıyor, yerleştiriliyordu. Aynı şey en güzel günlerindeki gibi pırıldayan köy için de geçerliydi.
Sonunda gelebildiniz demek diye haykırdı ana sokaktan bastonuna dayayarak gelen Kenhir. Taş ocağından dönmemeye karar verdiğinizi düşünüyordum neredeyse.
Başımızdan bir iki olay geçti de diye yakındı Nefer.
İyi ya işte unut o dertleri. Taş bloklar sol ekibe ne zaman teslim edilecek?
Boşaltma devam ediyor. Bütün bu patırtının sebebi ne?
Firavun Merneptah geleceğini bildirdi. Çalışmaların nasıl ilerlediğini gözleriyle görmek istiyor.
28. ayrımın sonu. Sayfa 345.